Ayrım 12.
Sardunyalı hiçbiri suçlu değil dedi. Kahyanızı sorguya çekmek gerek. Ramses karşı çıkmadı. Rom Seremana'dan pek haz etmiyordu. Ama hükümdar Sardunyalı'nın sorularına kem küm etmeden yanıt vermesini istediği zaman hiç itiraz etmedi. Bu odaya girme izni alan kaç kişi var? 5. Yani daimi çalışanlardan 5 kişi. Bu ne demek oluyor? Bazen bazı iskelelerde geçici görevle bir ya da iki kişi işe alıyorum. Ya son iskelede? Evet, birini işe aldım. Çarşafları taşıması ve çamaşırcıya götürmesi için. Adı neydi? Ücret defterimde yazılıdır. Kral, işe yaramaz dedi. Bu adam yanlış bir ad vermiştir. Üstelik geri dönüp de onu arayacak zamanımız yok. Seremana parlarcasına, bu çalışma tarzını bilmiyordum dedi. Benim aldığım güvenlik önlemlerini sıfıra indiriyor. Rom şaşkın bir ifadeyle ne oldu diye sordu. Sizin bilmeniz gerekmiyor. Bir dahaki sefere majestelerinin gemisine binecek herkesi general de olsa, rahip de olsa, temizlik işçisi de olsa tepeden tırnağa arayacağım. Rom başıyla onaylayan Ramses'e baktı. Ya yemekler ne olacak? Aşçılarımızdan biri benim gözümün önünde yemeklerin tadına bakacak. Nasıl isterseniz. Rom kralın kamarasından çıktı. Çok öfkelenen Seraman'a yumruğunu kirişlerden birisine öylesine hızlı vurdu ki ağaç çatırdadı. Seraman'a, bu akrep sizi öldürmezdi majeste dedi. Ama ateşiniz adam akıllı yükselirdi. Ve yolculuğuma devam edemezdim. Başarısızlığım tanrıların gözünden düşmem olarak yorumlanırdı. Onlar da bunu amaç edinmişlerdi. Sardunyalı, bir daha böyle bir olay olmayacak diye vaatte bulundu. Gerçek suçlunun kimliğini ortaya çıkarmadıkça korkarım gene olacak. Seraman'a surat astı. Kral, kuşkulandığın biri mi var diye sordu. İnsanlar bazen nankör oluyor. Daha açık konuşsana. Şu Rom, şayet yalan söylediyse ve kendi başına harekete geçiyorsa, bunu ortaya çıkarmak senin görevin değil mi? Bana güvenebilirsiniz. Kralla kraliçenin yolculuğu iskeleden iskeleye ilerledikçe görkemli bir zafere dönüştü. Ramses'in otoritesi ve Nefertari'nin çekici güzelliği, eyalet valilerini, baş rahipleri ve diğer önemli kişileri kendine bağlamıştı. Ramses, Dışişleri Bakanlığı'na tayin ederek birçok saygın kişinin korkusunu giderdiği ağabeyine değer verdiğini göstermeyi hiç ihmal etmiyordu. Bir yandan kral ailesi birlik içindeydi ve iki kardeş el ele ilerliyorlardı. Öte yandan Şenar'ın vatanseverliği ve güçlü iradesi, uygarlıklarını barbarların saldırılarından korumak için zorunlu olan savunma politikasını sürekli olarak garanti altına alıyordu. Her etapta kralla kraliçe sadece varlığı heyecan ve saygı uyandırmaya yeten ana kraliçe Tuya'ya saygılarını sundular. Narin, sessiz, daima geri çekilmesini bilen Tuya, geleneklerin ve devlet sürekliliğinin yeryüzündeki simgesi olarak oğlunun hükümdarlığını yasallaştırıyordu. Ünlü Osiris tapınağı Abydos'a yaklaşırken Ramses aşağıyı geminin ön tarafına davet etti. Gün ve saat ne olursa olsun genç diplomat hep özenli ve soylu bir görünüm içindeydi. Bu yolculuk hoşuna gidiyor mu Ayşe? Majesteleri gönülleri fethediyor ve bu çok iyi. Bazılarının davranışları oldukça ikiyüzlü değil mi? Ne dersin? Belki ama önemli olan otoritenizi kabul etmeleri değil mi? Şenar'ın tayini hakkında ne düşünüyorsun? Çok şaşırtıcı oldu. Başka türlü söylersek seni rahatsız etti. Hiçbir şey bana Firavun'un kararlarını eleştirme hakkını vermez. Kardeşimin yeteneksiz olduğunu mu düşünüyorsun? Şu andaki koşullarda diplomasi güç bir sanattır. Mısır'ın gücüne kim kafa tutmaya cüret edebilir? Senin kendi ülkendeki kişisel zaferin dış gerçeği maskelememelidir. Hitit düşmanı uyuşuk durmuyor. Senin değersiz bir hükümdar olmadığını bildiği için belki de daha saldırgan bir tavır almadan önce konumunu güçlendirmeye çalışacak. Kesin kanıtların var mı? Henüz varsayımlar söz konusudur. Bilmen gereken bir şey var Ayşe. Ağabeyim Şenar resmi kabullerde ve şölenlerde çok rahat davranan, ülkemizi mükemmel bir şekilde temsil edebilen ve yüzeysel konuşmalarıyla yabancı büyükelçilerini hayran bırakan biri. Ama kötülük yapma ve komplo kurma gibi düşünceler onun iştahını kabartacaktır. Onun devletin iyi bir hizmetkarı olduğunu belirterek Benimle işbirliği yapması bana kuşkulu görünüyor. İşte bu nedenle senin oynayacağın rol çok önemli olacak. Benden ne bekliyorsun? Senin yukarı ve aşağı Mısır'ın gizli hizmetler servisinin şefi olarak tayin ediyorum. Senden öncekiler gibi görünürdeki görevin diplomatik kurye servisini yönetmek olacak. Ama sonuç olarak Şener'in yazacağı belgeleri inceleyeceksin. Yani bana casusluk mu emrediyorsun? Senin gizli görevlerinden biri de bu olacak. Şener benden kuşkulanmayacak mı? Ona istediğini yapma özgürlüğü olmadığını anlattım. Sürekli olarak gözetim altında olduğunu bilerek can sıkıcı davranışlar yapmaya kalkmayacaktır. Ya benim dikkatimden kaçarsa? Sen çok beceriklisindir dostum. Ramses, Abydos'un kutsal topraklarını görünce kalbi sızladı. Burada her şey Seti hatırlatıyordu. Seti, kozmosun gücünü temsil eden Tanrı Set'in yeryüzündeki simgesiydi. Ve burada Set tarafından öldürülen ve sonradan yeniden doğan kardeşi Tanrı Osiris'in adına büyük bir tapınak inşa ettirmişti. Ramses ve Nefertari bu tapınakta yapılan ve Osiris'in gizemlerini kutlayan ayinlere katılmışlar, halkla paylaşmak görevini yüklendikleri ölümsüzlük inancını yüreklerinin en derinlerine kazımışlardı. İskeleye kadar uzanan kanalın iki yanında hiç kimse yoktu. Elbette bu kutsal topraklarda sadece Osiris'in dirilmesini simgeleyen bayramlar sırasında sevinçli kutlamalar yapılırdı. Ama kraliyet filosunun karşılanmasındaki kayıtsızlık yolcuları hayrete düşürmüştü. Elinde kılıcıyla iskeleye ilk inen Seramana'ydı. Onun ardından Firavun'un yakın korumaları da çevresindeki yerlerini aldılar. Sardunyalı, "Bu hoşuma gitmedi," diye homurdandı. Ramses ayağını iskeleye bastı. Uzakta bir sıra akasya ağacının arkasında Osiris tapınağı görünüyordu. Seramana, "Tehlikeye atılmayın," dedi. "Çevrenin kontrolünü bana bırakın." Abydos'ta kargaşa çıkaranlar vardı demek. Kral böylesine bir saygısızlığı kabul edemezdi. Ramses, "Savaş arabaları gelsin," diye emretti. "Başında ben bulunacağım." "Majeste." Sardunyalı ısrarın yararsız olduğunu anladı. Böylesine akılsızca davranan bir hükümdarın güvenliği nasıl sağlanırdı? Kralın bindiği savaş arabası iskeleyle tapınağın surları arasındaki yolu büyük bir hızla kat etti. Ramses ana giriş kapısının açık olduğunu görünce şaşırdı. Arabadan inen Ramses üstü açık avluya girdi. Tapınağın cephesi yapı iskeleleriyle kaplıydı. Yerde babasını Osiris olarak simgeleyen heykeli yatıyordu. Aletler sağa sola saçılmıştı. Tek bir sanatkar çalışmıyordu. Şaşırıp kalan Firavun tapınağa girdi. Sunakların üzeri bomboştu, hiçbir rahip dua okumuyordu. Hiç kuşku yok ki tapınak terk edilmişti. Ramses dışarı çıktı ve eşikte hareketsiz duran Seramana'ya seslendi. "Bana hemen şantiye sorumlularını getir." İçi rahat eden Sardunyalı fırladı. Ramses'in öfkesi Abydos'un pırıl pırıl göğsüne kadar yükseldi. Tapınağın büyük avlusunda rahipler, devlet memurları, tapınağın bakımı ve işleyişiyle ilgili görevli sanatkarlar ve ayinciler toplanmışlardı. Hep birlikte eğildiler. Dizlerini büküp burunlarını toprağa dokundurdular. Onları tembellikleri ve safsaklamaları yüzünden azarlayan hükümdarın güçlü sesi hepsini dehşete düşürmüştü. Ramses hiçbir özürlerini kabul etmemişti. Nasıl olur da Abydos sorumluları bu denli utanç verici biçimde davranır ve Seti'nin ölümünün onların herhangi bir girişimde bulunmalarını engellediğini bahane olarak öne sürebilirdi. Böyle bir anlayış sürdüğü sürece düzensizlik ve uyuşukluk en ufak bir fırsatta zihinleri egemenliği altına alır ve artık hiç kimse görevini düşünmezdi. Herkes ağır cezalardan korkuyordu. Ama genç Firavun Seti'nin kaosuna çifte sunuda bulunmalarını istemekle yetindi. Bir meyve bahçesi yapmalarını, ağaç dikmelerini, kapılarını yaldızla boyamalarını, tapınağın inşaatına devam etmelerini, heykelleri tamamlamalarını, her günkü ayinlere sürdürmelerini emretti ve Osiris'in sırlarını kutlamak için bir kayın yapılmasını istedi. Tapınağın topraklarında çalışan köylüler, tapınağa karşı olan bütün maddi yükümlülüklerinden bağışık tutulacaklar ve bu tapınak, bu şekilde ihmal edilmemek koşuluyla, devletten alacağı yardımlarla birçok zenginliklere kavuşacaktı. Büyük avlu sessizce boşaldı. Tapınak görevlileri kralın hoşgörüsünden dolayı çok sevindiler ve bir daha onu gazaba getirecek hiçbir şey yapmayacaklarına dair yemin ettiler. Yatışan Ramses ortadaki küçük tapınağı Abidos'un göküne girdi. İçeride karanlıkların ortasında gizli bir ışık parıldıyordu. Babasının ruhu ile düşünce ve duygu ortaklığını kurdu. Yıldızlarla bütünleşti. Bu sırada güneş kayığı sonsuz yolculuğunu sürdürüyordu. 26. Şenar büyük bir sevinç içindeydi. Ramses'i akreple zehirleme girişimi başarısızlıkla sona ermiş dermesine ama kralın ağabeyi kinden gözü dönmüş Sari'nin bu planının işleyeceğine zaten inanmamıştı. Ramses'i hasta edip güçten düşürmek kolay bir iş değildi. Ama bu tecrübe en azından en sıkı güvenlik önlemlerinin bile bir zayıf noktası olabileceğini kanıtlamıştı. Şenar büyük bir sevinç içindeydi. Çünkü Aşa çok mükemmel hazırlanmış bir akşam yemeğinin sonunda ona harika bir haber vermişti. Nil üzerinde kayar gibi giden geminin provasındaki iki adamın konuşmaları şimdiden şarabı gereğinden fazla içen öteki konuklar tarafından duyulamazdı. Geminin doktoru kusan bir yüksek rütbeli memurla uğraşırken diğerleri de çevresinde toplanmıştı. Gizli servis şefi demek. Düş görmüyorum ya. Tayinim gerçek. Aynı zamanda beni ispiyonlamakla da görevlendirildiniz sanıyorum. Evet. Görünüşte dizginler elimde olmayacak ve sadece sosyetik biri olmakla yetineceğim. Hükümdarın isteği de aynen böyle. İstediğini yerine getirelim aziz dostum Aşa. Ben rolümü mükemmel bir biçimde oynarım. Yanlış anlamadıysam siz Hitit politikası konusunda kralın başlıca bilgi kaynağı olacaksınız. Muhtemelen. Aramızdaki ittifak sizin için hala geçerli mi? Her zamankinden daha fazla. Ramses despotun biri. Bundan hiç kuşkum yok. Başkalarını küçümsüyor ve sadece kendine inanıyor. Onun bu kendini beğenmişliği ülkeyi felakete sürükleyecek. Düşüncelerimiz hala aynı yönde. Ama bütün tehlikeleri göze almaya kararlı mısınız? Benim durumum değişmedi. Neden Ramses'ten bu derece nefret ediyorsunuz? Çünkü o Ramses. Dendera Tapınağı yemyeşil bir kırın ortasında kurulmuştu. Güzel ve güleç yüzlü tanrıça Hathor'un bu tapınağı gökle yer arasındaki uyuma adanmış bir ezgi gibiydi. Tapınak surlarının çevresine dikilmiş çınar ağaçları, ana bina ile ona bağlı ek binaları gölgeliyordu. Bu ek binalardan biri de müzik okuluydu. Hathor rahibesi sıfatıyla yıldızlar dansının sırlarına ermiş olan Nefertari, buraya uğrayacakları için çok seviniyor, ziyareti sırasında tapınakta birkaç saat dinsel düşüncelere dalabileceğini umuyordu. Kraliyet filosu Abidos'ta olanlardan sonra güneye dönmek zorunda kalmıştı. Ama kraliçe yolda burayı ziyaret etme konusunda ısrarlı olmuştu. Ramses Nefertari'ye endişeli göründü. "Ne düşünüyorsun?" diye sordu Nefertari. "Amon baş rahipliğine kimi tayin edeceğimi. Ameni bana başlıca adayların dosyalarını verdi ama hiçbiri beni memnun etmedi. Tuya'ya danıştın mı? O da benim gibi düşünüyor. Bu adayların hepsi de Seti'nin ıskartıya çıkardığı adamlar ve durumdan yararlanmaya çalışıyorlar." Nefertari taşın üzerine şaşırtıcı bir sevimlilikle çizilmiş Hathor'un yüzlerini seyretti. Birden kraliçenin bakışları garip bir ışığa takıldı. "Nefertari!" Nefertari kafası gizli bir görüntüye takıldığı için yanıt vermedi. Ramses ebediyen elinden kaçar ve sevimli yüzlü tanrıça tarafından tanrılar katına götürülür korkusuyla karısının elini tuttu. Kraliçe rahatlamış olacak ki firavunun göğsüne sokuldu. "Uzağa, çok uzaklara gitmiştim. Işıktan bir okyanus vardı ve ben ahenkli bir sesin verdiği mesajı dinliyordum." "Ne diyordu?" "Sana önerilen isimlerden hiçbirini kabul etme. Amun'un baş rahibini arayıp bulmak bize düşüyor. Hiç vaktim yok. Ahiret'in sesini dinle. Mısır kurulduğundan bu yana firavunlara ne yapmaları gerektiğini gösteren o değil mi?" Tapınağın bahçesinde konser verecek olan müzisyenler ve şarkıcıların şefi krallı kraliçeyi karşıladı. Nefertari bu tadına doyum olmaz konseri zevkle izledi. Ramses ise sabırsızlıktan yerinde duramıyordu. Amon baş rahipliği görevine uygun, kişisel tutkuları olmayan birini bulması için yeni bir tanrısal isim mi gerekecekti? Ramses bu konuyu Ameni ile enine boyuna görüşmek için gemiye dönmeyi canı gönülden isterdi. Ama tapınağı, atölyeleri ve depoları ziyaretten kaçınamadı. Her yerde düzen ve güzellik vardı. Ramses kutsal gölün kenarında kaygılarını unuttu. Bahçenin sükuneti, süsen ve mavi kantaron çiçeği tarhlarının zarafeti, akşam duası için bir parça su almaya gelen rahibelerin oluşturduğu ayin alayı, en sıkıntılı insanı bile rahatlatırdı. Yaşlı bir adam, zararlı otları koparıp bir çuvalın içine dolduruyordu. Hareketleri yavaş ama belirgindi. Bir dizini toprağa dayamış, sırtını kralla kraliçeye çevirmişti. Bu saygısız davranış aslında kınama cezasını hak ediyordu. Ama adam işini öylesine dalmıştı ki kral onu rahatsız etmek istemedi. Nefertari, çiçekleriniz çok güzel, dedi. Adam ters bir sesle, ben onlarla şefkatle konuşurum, dedi. Yoksa çiçekler eğri çıkarlardı. Böyle bir olaya ben de şahit oldum. Öyle mi? Sizin gibi güzel bir kadın bahçeyle mi uğraşıyor? Çalışma durumumun el verdiği nadir dinlenme zamanlarında bahçeyle uğraşırım. Sizin o kadar çok işiniz var mı? Benim görevim bana çok az serbest zaman bırakır. Yoksa rahibelerin baş rahibesi misiniz? Bu görev benim görevlerimden bir tanesi. Başka görevleriniz de mi var? Ah, affedersiniz. Sizi bu sorularımla böylesine rahatsız etmeye hiç hakkım yok. Aslında ortak çiçek sevgisi iki insanın tanışması için yeter. Başka soru sormaya gerek yok. İhtiyar adam acıdan kıvrandı. Lanet sol dizim. Bazen beni öylesine kıvrandırıyor ki kalkarken çok zorluk çekiyorum. Ramses ihtiyara kolunu uzattı. Teşekkür ederim prensim. Böyle diyorum çünkü siz en azından bir prens olmalısınız. Bu durumumuzla bahçeye bakmanız için sizi Dendera başrahibi mi zorladı? Evet o. Söylenene göre sert biriymiş ve şu anda yolculuk yapamayacak kadar hastaymış. Evet, bu genç hanım gibi siz de çiçekleri sever misiniz? Ağaç dikmek benim en çok sevdiğim eğlencedir. Başrahiple görüşmek isterdim. Hangi nedenle? Çünkü Amon başrahipliği için Ramses'e bir aday belirleyecek rahipler meclisine katılmadı. Tanrıların bu yaşlı hizmetkarını çiçekleriyle uğraşması için rahat bırakır mıydınız? Ramses'in artık kuşkusu kalmamıştı. Bu bahçıvanın kılığına girerek saklanmaya çalışan adam baş rahibin ta kendisiydi. Ağrıyan dizine rağmen gemiye binip tebe kadar gidemeyecek durumda görünmüyor bana. Sağ omuz hiç iyi durumda değil. Geçen yılların ağırlığı altında. Dendera baş rahibi yoksa talihinden memnun değil mi? Bilakis majeste. O bu tapınağın surlarının ortasında günlerini huzur içinde geçirmek istiyor. Ya Firavun bizzat ondan meclis toplantısına katılıp bilgilerinden meslektaşlarını yararlandırmasını isterse? Şayet Firavun genç yaşına rağmen insanları tanıma konusunda daha şimdiden tecrübeliyse, yaşlı bir adamı bunun gibi yorgunluklardan esirgeyecektir. Ramses alçak duvarın üzerindeki bastonumu bana verecek mi? Ramses yaşlı adamın dediğini yaptı. Siz de görüyorsunuz majeste. İhtiyar Nebu zorlukla yürüyor. Kim onu bahçesinden çıkmaya zorlama cesaretini gösterecek? Dendera baş rahibi olarak Mısır kralına bir öğüt vermeyi kabul eder misiniz? Benim yaşımdaki adamın susması daha iyidir. Bilge Ptahhotep'in düşüncesi böyle değil. Onun öz deyişleri bizi piramitler zamanından beri besliyor. Sizin söyleyecekleriniz çok değerlidir ve ben onları işitmekten çok memnun olacağım. Sizce Amon başrahipliği görevi için en uygun insan kimdir? Ben bütün ömrümü Dendera'da geçirdim ve tebe hiç gitmedim. Devlet hiyerarşisiyle ilgili sorunlar benim hiç bilmediğim şeyler. Majesteleri beni bağışlasın. Çünkü erken yatma alışkanlığım var. Nefertari ile Ramses gecenin bir bölümünü tapınağın terasında astronomi bilginleriyle geçirdiler. Karanlık gecenin göğünde binlerce ruh ve sonsuza dek sürecek yıldızlar, görüneni görünmeze bağlayan, eksenin üzerinde duran kutup yıldızının çevresinde toplanmışlardı. Sonra karı koca, pencereleri kırlara bakan saraya geçtiler. Saray küçük ve köylü tarzı döşenmiş olsa da, kuş sesleriyle birlikte gelen sabaha kadar geçirdikleri kısa gece onlar için bir cennet oldu. Nefertari, Ramses'in kollarında uyumuştu ve ikisi de mutluluk düşlerini paylaşmışlardı. Sabah ayinini yönetip zengin bir kahvaltı ettikten ve sarayın bitişiğindeki havuzda yüzdükten sonra Ramses ile Nefertari yola çıkmak için hazırlandılar. Rahipler onları selamladı. Ramses birden ayin alayının izlediği yoldan ayrıldı. kutsal göl yanındaki bahçeye gitti. Nebu yere diz çökmüş, çiçeklerine göz kulak oluyordu. Kraliçeyi seviyor musunuz Nebu? Nasıl bir yanıt vermemi bekliyorsunuz Majeste? O güzelliğin ve zekanın bir simgesi. Peki onun düşünceleri size anlamsız görünüyor mu? Nedir o düşünceler? Sizi bu huzurlu ortamdan koparmak zorunda olduğum için üzgünüm. Ama sizi Tebe götürmek zorundayım. İşte kraliçe de bunu istiyor. Ne amaçla Majeste? Sizi Karnak'a baş rahip olarak tayin etmek için. 27. Kraliyet filosu Nil'in sularını aydınlatarak Karnak iskelesine yanaşırken bütün Teb coşkunluk içindeydi. Ramses'in erken dönüşü ne anlama geliyordu? Birbirleriyle çelişkili dedikodular dört nala giden bir atın hızıyla bütün kente yayıldı. Bazılarına göre kral, Amon rahiplerini ortadan kaldırmak ve kenti taşra kasabalarından biri durumuna indirmek istiyordu. Başkalarına göre de kral yolculuğu sırasında hastalanmış, sarayında can çekişmeye geliyordu. Genç firavunun göğe çıkması pek erken olmayacak mıydı? Demek ki tanrılar onun taşkınlıklarını cezasız bırakmamışlardı. Hititlerin parayla tuttukları Suriyeli casus Raya'nın beklemekten canı sıkılıyordu. İlk kez elinde ciddi denecek bir haber yoktu. Böyle olmakla birlikte ırmak boyunca başlıca yerleşim bölgelerinde bulunan hem gezginci hem yerleşik tüccar şebekesi sayesinde kralın nerelere gittiğini ve ne kararlar verdiğini Teb'den ayrılmasına gerek kalmadan kolayca öğrenmişti. Raya, Ramses'in Güney Mısır'ın başkenti olan Teb'e acele dönüşünün nedenini bilmiyordu. Daha önceden belirlendiği gibi kral Abidos'ta durmuş ama kuzeye doğru yoluna devam edeceğine geri dönmüş ve Dendera'da birkaç saat kalmıştı. Ramses'in ne yapacağı önceden bilinemezdi. Çok hızlı hareket ediyor ve danışmanlarına güvenmiyordu. Oysa onların gevezelik ve boş boğazlıkları Suriyeli'nin kulağına gelirdi. Raya çılgına dönmüştü. Genç hükümdar çok önemli bir hasımdı ve denetim altında tutulması güç biriydi. Şenar elindeki silahları en iyi bir şekilde kullanmak için çok beceri göstermek zorundaydı. Açıktan bir çatışma durumunda Ramses'in hayal edemeyeceği kadar tehlikeli olabileceği gerçeğini aklından çıkaramazdı. Ama hiçbir şey yapmadan oturup beklemek de söz konusu olamazdı. Raya casus şebekesi içindeki yeteneksizleri ve uyuşukları ayıklamak için hemen harekete geçmeliydi.